Ayrım 48.
Oradan da geçtiler, Allah kahretsin. Bir koca karı göründü, yalın ayak, yarı kör, odun yüklü. Nasılsın hatun bacı dedi Kozma, iyi misin? Köpekler nice iyi olursa evladım dedi koca karı. Allah kuluna çekebileceğinden fazlasını çektirmesin. Sana da mı dokundular? Konstanti susması için Kozma'ya işaret etti. Ne dedin evladım? İyi duymaz kulaklarım. Allah'a şükür. Yolcuyuz da hadi hoşça kal. Giritli misin sen? Giritliyim. Sağ olasın. Çocuk yap emi. Bak Girit boşaldı. Çocuk yap ki Giritliler eksilmesin yeryüzünden. Gerekli onlar da. Gidelim dedi Konstanti. Akşam oldu. Katırı dehledi, yola koyuldular. Şükür taşa tutmadı bizi dedi Konstanti. Ucuz kurtulduk. Bu koca karı Hacı Konstantin adıyla sanıyla erkek gördü mü bozulu verir fakir. Taşı kaptı mı peşine düşer. Osmanlı sanır erkekleri. Eğildi. Yerde birkaç meşe kozalağı ilişmişti gözüne. Topladı, kabuklarını ayıkladı, yemeye başladı. Kozma'ya baktı. Şaşkın şaşkın bakıyordu. Bunlar meşe kozalağı değil dedi. Kestane bunlar. Açken karanlıkta kestane yerine yeriz biz bunları. Hacı karıya gelince bak dinle de aklın şaşsın. Tam 4 oğlu vardı fukaranın. 4 yiğit. Kaptan Valho'nun tayfasından. Bir gece vakti analarını görmek için köye inmişlerdi. Kadıncağız ağır hastaydı. Ama sabahın alacakaranlığında nizamiyeler basmıştı köyü. 4 yiğit daha yataklarındaydı. Davranmalarına vakit kalmadan yakalamışlardı onları. Ellerini kollarını bağlayıp duvara dayadılar. Ana zabitin ayaklarına kapandı inildeyerek. Zabit güldü. Dördünden birini seç dedi. Bağışlayacağım sana. Ana oğullarına bakıyordu. Hangisini seçsindi? Ana dediler bir ağızdan üçü bekar olan oğulları. Nikoli'yi seç ana. Evlidir o. Karısı var. Çocukları var. Ama Nikoli küplere bindi. Ben çocuk yaptım dedi. Tohum boşa gitmedi. Üçünüzden biri yaşamalı, evlenmeli, çocuk yapmalı. Bu kez üç bekar oğlan birbirlerine girdiler. Kim kimi kurtaracaktı? Biri öbürünü kurtarmaya çalışıyordu. Zabitin sabrı tükendi sonunda. Koca karıyı tekmeleyip öteye itti, elini kaldırdı. Kaldırmasıyla 4 servi ağacının devrilmesi bir oldu. Avluyu doldurdu 4 yiğidin gövdeleri. Nasıl anlatıyorsun bunları böyle keyifle Konstanti dedi Kozma. Nasıl dayanıyor yüreğin? İnsanoğlu dayanır işte patron dedi Konstanti, gülümsedi. Taş, demir, çelik dayanmaz da insanoğlu dayanır. Ama yeter artık yarenlik, geç kaldık. Düzden çıkmışlardı şimdi, karşılarındaki dağa vurmuşlardı. İşte köy orada dedi Konstanti, elini uzattı köyden yana. Kozma o yana baktı, hiçbir şey göremedi. Yamaçta taş yığınlarından başka bir şey yoktu. Hani dedi, göremedim. ''İşte önünde şu taş yığınları işte.'' dedi Konstanti. ''Neredeyse insanlar da görünür. Bak bu köpekler kokumuzu aldılar bile.'' Yıkıntılardan 3-5 köpek fırlamıştı, havlıyorlardı. Açlıktan kaburgaları çıkmıştı dışarı. Ortalık iyice kararmıştı. ''Işık göremedim.'' dedi Kozma. ''Zeytinyağını, gazı nereden bulsunlar patron?'' dedi Konstanti. ''Güneş batar batmaz yıkıntıların içine gömülüyorlar baykuşlar gibi.'' Hoş geldiniz diye sesler duyuldu. 5-6 baş göründü yıkıntıların arasından. Ne yana yolculuk? Kubelina kadına gidiyoruz dedi Konstanti. Konağında konuk eder o bizi. 5-6 ağız birden kahkahayı bastılar. Var mı bir lokma ekmeğiniz diye sordu içlerinden biri. Var. Eh öyleyse Kubelina kadın da sebeplenir. Üstünüzü örtecek battaniyeniz var mı? Var. Eh öyleyse Kubelina kadın da örtünür dediler bir ağızdan başlar. Yıkıntılar kahkahalarla inledi. ''Şu kahkahalara bak.'' dedi Kozma. ''Yahu bu adamlar acı çekmediler mi? Yoksa acı nedir unuttular mı?'' ''Her şeyden önce onlar da insan patron.'' dedi Konstanti. ''Acı çektiler elbet. Sonra baktılar ki acı çekmekte iş yok. Yolladılar onu şeytanın yanına. Şeytan götürsün acıları.'' dediler. Bir de lirci aşık gelip onlara saz çaldı. Zavallılar şarapsız sarhoş oldular. Yıkıntıların taşların arasından dışarı uğradılar namussuzlar akrepler gibi.'' İnsan ruhu unutur patron, unutur zavallı bundan ruh ölümsüzdür derler ya zaten. Durdu, önündeki yıkıntıları taş yığınlarını saymaya başladı. 4, 5, 6, işte teyzemin evi de şu dedi. Kapı çalmak gereksiz, kapısı yok zaten. Hey Kubelina kadın diye seslendi, çık balkona hele de boyunu görelim. Taş yığınından sıska, bir deri, bir kemik, bir koca karı çıktı eğri değneğine dayanarak, paçavralar içindeydi. Sen misin Konstanti dedi. Ne zaman akıllanacaksın sen? Kim o yanındaki? Aç kapılarını da buyur et bakalım derim ben. İkide tavuk kes, biri haşlama, öbürü kızartma olsun. Patatesli sandıklarını da aç. Keten örtülerini de ser bakalım sofraya. Yataklara da çarşafları ser bakalım. Hoş bulduk Kubelina kadın. Mülkünün hayrını göresin. Krallığını güle güle kullan. O da olacak, her şey olacak kelek kafalı diye karşılık verdi koca karı. El yordamıyla ilerliyordu Kozma'ya doğru. Hoş geldin soylum dedi. Sen bakma Konstanti dedikleri deli olana. Şuracıkta kamış örtülü bir köşeciğim var. Malikanemin soylulara özgü konuk odasıdır. Buyur evladım. Taşların üzerine ilişip oturdular. Konstanti çalı çırpı topladı, ateş yaktı. Kozma dağarcığını açtı, içinden anasının koyduğu bol yiyecekleri çıkardı. Koca karı da yaklaşıp ilişti bir taşa. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Yemek yemeye başladılar. Koca karı stavrozunu çıkarıp yumuldu. Her akşam gelin çocuklarım, her akşam gelin ki benim de kursağıma yiyecek girsin. Şarabınız var mı şarabınız? Konstanti şarap tulumunu çıkardı, ağızdan ağza dolaştırdı. Koca karı da üst üste dikti, gözleri parlıyordu. Kubelina kadın gençliğinde çok güzel olmalıydı. Şimdi simsiyah, pırıl pırıl, iri iri gözleri kalmıştı geride. E teyze dedi Konstanti, tulumu diplemiş, keyfe gelmişti. Türkü söylememe izin var mı? İzin ne söz dedi Azrail yanığı koca karı. Canlı değil misin? Söyle bire Konstanti. Koca adam anırmaya başladı. Koca karı dişsiz ağzını açmış onu dinliyordu kıkır kıkır gülerek. Todora yengemle gidiyorduk şehre. O dediydi ben de dedim. Dokunduydu dokundum. Emmim baktı yengem yattı. Amanda sırt üstü uzandı. Amanda yenge ne güzelsin. Amanda yengem olmayaydın. Oğlum sen bak işine sonra yengen olurum gene. Dişsiz karı canlanmış el çırpıyordu, yüzü pancar gibiydi. Kozma gözlerini açmış ona bakıyordu. Şu insanların ruh gücüne bak diye geçiriyordu kafasından. İşte Girit bu demek. Zavallılık iyi yaşam ister oğul dedi koca karı. Acılar da eğlence, yoksa alır da gider mahveder adamı. Ama sıkı mı biz mahvedeceğiz acıyı, acı bizi değil. Yumruğunu taşın tepesine indirdi. Bak şimdi ben şu an eğleniyorum ya, Azrail yanayımdır ya ben, ama elimden gelmez, gelse gösterirdim o namussuza. Ne ilersin ki yaş 75, doğuramam artık çocuk, yoksa gösterirdim ben ona. Acını dile getir teyze, ferahlarsın dedi Konstanti. Ne anlatayım bre Konstanti, tüy bitti dilimde anlata anlata. Şu yakınlardaki bir mağarada Liapis'in birini saklıyordum. Nizamiyeler peşindeydi delikanlının. Çocuğumdan keser ona verirdim. Çocuğumun üstünü açar onu örterdim. Bir gün evime bir mülazım geldi askerleriyle. Biricik oğlunu yok bil bre Kubelina dedi. Liapis'i bana teslim etmezsen biricik oğlunu ölmüş bil. Teslim etmem dedim, bildiğini yap. Ama şunu iyi bil Kubelina karı dedi. Girit günün birinde Osmanlı'yı yere serecek. Öyle serecek bak görürsün. Kellemi korum. Bahse tutuşalım istersen. Ben kellemi koyuyorum. Kudurduydum lazım. Tam o sıra Tanrı'nın gazabı işte. Oğlum sökün etmez mi? Mülazım yakasına yapışıp duvarın dibine diktiydi. Tüfekler oğluma doğru çevrildi. Teslim etme ana diye bağırdı oğlum. Etmem oğlum meraklanma dedim. Tanrı'ya emanet ol. Kurşunladılar işte biricik oğlumu. Evimizi de ateşe verdiler. Niye yaptın bunu kadın dedi Kozma. Ayağa kalktı. Yıkıntılara sığmıyordu. Yaptım ya dedi koca karı rahat. Çünkü biliyorum, bir iyice biliyordum ki ta oralarda Rumeli'nin bir köyünde Liapis'in bir anası var ve evlat acısı nedir iyi biliyorum. Bütün gece Kozma'nın gözüne uyku girmedi. Kubelina kadını hatırlıyor, gözleri kapanmak bilmiyordu. Ne insanlık, ne insanlık diye düşünüyordu. Girit'te önüne geçilmez bir ateş yanıyor. Nasıl desem bir ruh, yaşam ötesi, ölüm ötesi bir ateş. Onur, irade, yiğitlik ya da bunların hepsi birden. Ayrıca da bambaşka bir şey. Dile gelmez, tarif edilmez, ölçüye vurulmaz. İnsandan insana oluşundan ötürü kıvanç veren bir şey. Frank diyarlarını hatırladı. Bizim burada insanlar var, insanlık yaşıyor diye mırıldandı. Sabah kalkıp vedalaştıklarında koca karı eğildi. Yerden bir taş aldı. Kıpkırmızı lekelerle doluydu bu taş. Kozma'ya verdi. Sana verecek başka armağanım yok dedi. Şu taşı al, beni anarsın, Girit'i anarsın. Karaya çalan kırmızı lekeleri gösterdi. Oğlumun kanı bunlar dedi. Yine yola koyuldular. Konstantin önden gidiyordu. Çoban değneğini sırtına vurmuş türkü söylüyordu. Kozma sessiz çevreye bakıyordu. Yine önünde dikiliyordu doğduğu toprak parçası. Ama şimdi ilk kez anlıyordu bu halin gerçek anlamını, sırrını. Yaman, ele avuca sığmaz, boyun eğmez bir topraktı Girit toprağı. Bir an bile insanı rahat bırakmaz, insana nefes aldırmaz, aman azıcık dinleneyim, bir soluk alayım hele, keyfime bakayım dedirtmez. Girit'te çok insanlık dışı bir şey var, anlayamazsın onu. Anlayamazsın evlatlarını seviyor mu, yoksa can düşmanı mı? Kanlara bulanıncaya dek kırbaçlar evlatlarını. Geri dönüp baktı. Arkada bıraktıkları köye, taş yığınlarına baktı. Yıkıntılar arasındaki kadınları, çocukları gördü. Sesler, gülüşmeler duydu. Bu ne güç diye düşündü. Ne ruh. Binlerce yıldan beri Girit'in şu sarp kayalıklarında açlıkla, susuzlukla, ikiliklerle, ölümle savaşıyorlar ve boyun eğmiyorlar. Şikayet de etmiyorlar. Giritli en kesin, en korkunç umutsuzlukla arıyor kurtuluşu ve buluyor. Büyük babanın köyüne vardıklarında güneş gökyüzünün orta yerindeydi. Arabistan yönünden sıcak, rutubetli bir rüzgar esiyordu. Tepelerin ardındaki denizin yüzü koyun sürüsü gibi apak kesilmişti. Kaptan Sifaka'nın evi köyün en yüksek noktasında yükseliyordu. Labirent gibi üzüm çiğneme havuzları, yağ presleri, ahırları, ambarları, kilerleri, varilleri, fıçıları, küpleri, geniş hayatları, yüksek tavanları odalarıyla... Yaz aylarında bu odalarda battaniyeler, yorganlar üst üste yığılırdı tavanlara dek. Kapılar açık olurdu. Girip çıkanın hesabı tutulmazdı. Şimdi de öyleydi. Ölümle pençeleşen kaptan acaba ne durumdaydı? Evin içinde kaptan torunları, gelinleri dolaşıp duruyor, küpleri, varilleri sayıyorlardı. Ne kadar şarap vardı, ne kadar zeytinyağı, tavandan asılı koyun derilerini, peynirhanedeki çökelekleri, peynir kalıplarını. Yüksek sesle hesaplıyorlardı kime ne hisse düştüğünü. Koca ihtiyarın varlığını daha o ölmeden üleşiyorlardı. Koca Sifaka küplere biniyordu. ''Beni avluya indirin, orada yatırın.'' diye gürledi. Torunlarla gelinler onu yatağıyla birlikte altı okka edip avluya indirdiler. ''Yere koyun beni.'' dedi. ''Limon ağacının altına. Burada ruhumu teslim edeceğim. Gövdem toprağa değsin, ben ona, o bana değsin. Kaldırın azıcık şöyle de çevremi göreyim.'' Kaldırdılar. Arkasına yastık, yanına değneğini, bir maşrapada su koydular. ''Şimdi beni yalnız bırakın, basın bakalım.'' diye komut verdi. ''Yalnız Trasaki gelsin de yanımda, şuracıkta otursun.'' Çevresine, avluya, ahıra, üzüm sarnıcına, kuyuya, yalağa, kapının sağındaki solundaki iki servi ağacına baktı, havayı kokladı. Limon yaprağı ve fışkı kokuyordu. Bu koku karmasından pek hoşlanırdı. Uzun sakalını sıvazladı hoşnut. Arkasında birinin soluduğunu duydu. Gözlerini yana çevirip baktı. Topaç gibi kıvırcık saçlı bir delikanlı oracıkta durmuş kendisine bakıyordu. ''Kimin nesisin sen oğul?'' dedi. ''Konstanti, kimin oğlusun?'' ''Oğlun Nikoli'nin.'' ''Ne diniliyorsun öyle, bir isteğin mi var?'' ''Ölümün gecikiyor büyük baba.'' dedi delikanlı. ''Bense sırları otluğa götüreceğim.'' ''Bekleme öyleyse boşuna. Gecikecek daha benim iş. Hayvanlara mukayyet ol. İyi bak onlara.'' Topaç oğlan eğilip ihtiyarın elini öptü. ''Hayır duanı almadan gitmem.'' dedi. ''Bunun için bekliyorum sabahtan beri.'' ''Verdim sana hayır dualarımı. Hadi git artık. Ha bak beni dinle. Git içeri de söyle kadınlara, sofraları buraya, avluya taşısınlar. Kaptanlar da buyursunlar. Burada yesinler yemeklerini. Hala sofradalar mı?'' ''Hala. Dün akşamdan beri, geldikleri saatten beri çeneleri değirmen gibi işledi. Durma, dinlenme yok dinim hakkı için. Arada bir birbirinin omzuna yaslanıp kestiriyorlar, sonra uyanıp yeniden başlıyorlar öğütmeye. Öğretmen lirini de yanına almış, çalıyor. Kadınlara sataşıyorlar. Pek hızlandım bakıyorum, horoz kafalı, sus, dediğimi yap. Söyle sofraları buraya taşısınlar, seyretmek istiyorum onları. Yürüyecek halleri kalmadıysa destek ol onlara Konstanti. Hem gülme öyle, kaptan onlar, saygı gerek, fırla şimdi.'' Çoban Haridimo girdi içeri soluk soluğa. Kaptan Mihal'e yollamıştı büyük baba yaşlı çobanı. ''Canımı teslim ediyorum, gelsin buraya.'' diye haber salmıştı. ''Vedalaşmak için gelsindi.'' Büyük baba gözlerini kaldırıp Haridimo'ya baktı. ''Ne karşılık verdi sana, gelecek mi?'' ''Postamı bırakamam.'' dedi. ''Babama söyle, görevimi bırakamam. Hayır dualarını beklerim uzaktan. Yolu açık olsun.'' dedi. Yakında buluşuruz, hem de çabuk dedi. Bunları dedi işte, bana söyle babama dedi. İyi etmiş, bir kez Tonga'ya bastıydı, bir daha basmaz, akıllandı. Uzaktan da hayır dualarım ona, dedi ihtiyar, elini kaldırdı, boşluğu takdis etti. Trasaki'ye döndü. Trasaki mu dedi, anladın mı şimdi olup bitenleri? Anladım büyük baba, her şeyi anladım bir tamam. Aç gözlerini Trasaki, iyi bak. Aç kulaklarını da bir iyice dinle. Hiçbir şey kaçmasın. Şimdi 3 dağ dikilecek karşına, 3 kaptan. Büyük baba bunları derken kapıdan Stavrulio girdi, köyün genç marangozu. Torunları haber salmışlardı ona gelip büyük babanın ölçülerini alsın diye, tabut için. Hırsız gibi girmiş davluya, titriyordu, yaklaştı. Büyük baba gözlerini yummuştu, bakmıyor, görmüyordu güya. Marangoz eğildi, kollarını açtı usulca ölçü almak için. İhtiyara sezdirmeyecekti sözüm ona. ''Nasılsın kaptan Sifaka?'' dedi. ''Tanrı'ya şükür iyisin bugün. Sen Azrail'i bile tuşa getireceksin.'' İhtiyar gözleri yarı kapalı marangoza bakıyor, ölçü alışını izliyordu, titreyişini. Düşük bıyıklarının altından gülümsedi. Sonunda acıdı marangoza. ''Korkma bile Stavrulio'' dedi. ''Metreni çıkar, çıkar da ölçünü al, korkma.'' Marangoz kekeledi. ''Neler söylüyorsun kaptan?'' ''Çıkar metreni, çıkar da ölç hadi.'' Marangoz ihtiyarın değneğine el uzattığını gördü, ürktü. Kuşağından metresini çıkardı. Korkunç gövdeye değdirdi, ölçtü. ''Kaç santim?'' dedi ihtiyar. ''1.85 kaptan.'' ''Süzülmüşüm, ufalmışım, büzülmüşüm.'' dedi, içini çekti. ''Genişliğini de ölç.'' Stavrulio genişliği de ölçtü, durdu ikircikli. ''Hadi marş.'' dedi. ''Karışmam sonra bak. İyi tahtadan isterim ha. Cevizin var mı, ceviz ağacın?'' ''Var kaptan.'' ''Cevizden olsun, hadi marş.'' Trasaki'ye döndü. ''Ceviz tahtasını tanır mısın Trasaki?'' ''Tanırım büyük baba. Aklında olsun, kazıklamasın bizi.'' Bu ara kadınlar sofraları avluya taşımışlardı. Etleri, mezeleri, şarap testilerini, bakır tasları getirmişlerdi. İhtiyar dede karşıdan sırtı yastıklara dayalı seyrediyordu. Saç sakal karışık, ağırlaşmış başının üstünde iki arı vınlıyordu. Karıncalar kokusunu almışlar, topraktan çıkmışlar, kıllı baldırlarına doğru ilerliyorlardı. İhtiyar başının üstündeki limonlara bakıp imreniyor, karıncaların bacaklarındaki kıvırcık kılların arasında ilerlemelerinden hoşlanıyordu. ''Kaptanlar nerede?'' diye sordu. ''Bak geliyorlar işte büyük baba.'' Ağırlaşmış başını zorla o yana çevirdi. Kaptanlar birbirine tutunmuş, fesleri yana yatık, bıyıkları düşük, kırmızı kuşakları sarkık, çuha şalvarlarının körükleri, eğri basılmış çizmeleri, her birinin kulağında birer kadife çiçeği ağır ağır sallana sallana geliyorlardı. ''Sıkı bas kardeş, mahcup olmayalım.'' diye öğüt veriyordu biri öbürüne alçak sesle. ''Sıkı tutun, devrileceğim.'' diye söyleniyordu peltek topal öğretmen. Aralarını almışlardı onu. Sıska, kısa boylu, efe, fitil gibi sarhoş. Yaşlı lirini omzuna asmıştı fişeklik gibi. Sağında solunda öteki iki kaptan dikiliyordu. Kaptan mandaka, kısa kıvırcık sakallı, kalın kemikli, kulaksız, belindeki piştovlar pırıl pırıl. Solunda da kaptan kaçırmaz, korsan, deniz yanığı, kupkuru, sert, korkunç suratlı, şaşı. Avluya geldiler, ihtiyarı gördüler, yer yatağında durdular. ''Hala ölmedin mi Sifaka kardeş?'' dedi kaptan mandaka, kahkahayı bastı. ''Bizse yiyip içip yaygarayı basıyorduk, Tanrı taksiratını affetsin diye yiyip içiyorduk içeride.'' ''Hala mı zıkkımlanıyorsunuz bile kaptanlar?'' diye çıkıştı büyük baba. ''Dünden beri çenelerinizin işlediğini söylüyorlar paydos etmeden. Ne zaman dolacak işkembeleriniz? Bağırsaklarınızı bir yana bırakın. Unutun da azıcık iki çift laf edelim erkekçe.'' Öğretmen konuşacak oldu ama beceremedi, dili dolaştı. Sözler ağzının içinde çakıl taşları gibi yuvarlanıyor, acıtıyordu. ''Sus hoca'' dedi kaçırmaz. Hoca eliyle öğretmenin suratını kapadı. ''Sus hoca, çakmasınlar durumu.'' Koca Sifaka'ya döndü. ''Uzun ömürler kaptan Sifaka'' dedi törenle, elini göğsüne koydu. ''Evine geldik, yedik içtik, daha da yiyip içeceğiz, sağ olasın. Sonra da dediğin gibi oturur, iki çift laf ederiz erkek erkeğe, sabırsızlanma, acele etme.'' ''Acele etmiyorum'' dedi ihtiyar, ''benim acelem yok ya, onun var.'' ''Kimin?'' Kaptan Sifaka işaret parmağıyla arkasını gösterdi. ''Azrail'in.'' ''Biz üç kaptanız'' dedi bıyığını burarak kaptan mandaka. ''Biz üç, bir de sen dört. Beklesin azıcık.'' Üçü birden kımıldadılar, başları dönmüş, üç başlı, altı ayaklı bir canavar gibi. Öğretmen tökezledi, neredeyse düşecekti. Ötekiler davranıp ensesinden yakaladılar, diktiler. Arkadan gülüşmeler duyuldu. Torunlar, gelinler çıkmışlardı avluya. Sarhoş olmuş üç eski savaşçıyı seyrediyorlardı. Koca Sifaka kızdı. ''Ne gülüyorsunuz be?'' dedi. ''Kaptan onlar, büyük gövdeler, tutun da devrilmesinler.'' ''Sokulan olursa kafasını kırarım.'' diye homurdandı kaptan kaçırmaz. ''Ben kendim yürürüm.'' İki arkadaşından ayrıldı, adımlarını açtı, gelip sofranın ucuna tutundu. Şimdi üçü de sofranın başına çökmüşler, maşrapaları doldurmuşlardı. Öğretmen omzundan dirini almış, dizine dayamıştı dikine. Elini uzatıp bir lokma et almıştı. Çalmaya başlamadan önce yiyip güçlenecekti. Tam da yayı eline alacağı sırada dış kapının eşiğinde Kozma göründü. Limon ağacının altında yer yatağında yatan dedesine, öbür üç kaptana baktı. Kaptanların avuçları et parçalarıyla doluydu. Arkada torunlar, torun çocukları, gelinler. Durdu. Büyük baba da ona baktı. İyice görebilmek için kaşlarını çattı. ''Kim o makas kıçlı kapımın önünde dinelen?'' dedi. ''Torunun büyük baba'' dedi Kozma. Kapıdan ayrıldı, ihtiyara doğru yürüdü. ''Hangi torunum?'' ''Büyük oğlun kaptan Kostaro'nun oğlu Kozma'yım ben.'' ''Ooo, hoş gelmişsin.'' dedi büyük baba, koca elini uzattı. ''Gel yaklaş, sana hayır dualarımı vereyim. Nerelerdeydin evlat bunca yıldır? Ne işin vardı Frangistan'da? Ne anladın, ne kazandın? Ah bre, vaktim olaydı da soraydım sana, sen de anlatıvereydin. Ama kandilimdeki yağ tükendi artık, dünyalarım karardı.'' Kozma büyük babanın duasını almak için yaklaştı. İhtiyar torunun başını sıkıca tutmuş, bırakmıyordu. ''Yazı yazarmışsın. Ne yazarsın Allah aşkına? Sayfalar dolusu kafiye, destan. Ayıp değil mi sana? Destancı kırıya rast gibi olup çıkacaksın başımıza. Dağarcığın omzunda köy köy dolaş, dilen.'' Kozma kızardı. Gerçekten de ne yazıyordu, neden yazıyordu, utanmıyor muydu? Dünyanın tüm kırıya rastları ona boş kafalı, zavallı geliyordu şimdi. Büyük baba o ufacık, o cin gözleriyle torununa bakıyor, inceliyordu. Neyin nesiydi acaba bu torun? İyi miydi, kötü müydü? Onun sulbundan böyle mürekkep yalamışın biri nasıl çıkmıştı? ''Evlendin mi?'' dedi. ''Evlendim. Bir Yahudi kızı almışsın, öyle diyorlar.'' ''Öyle.'' dedi Kozma, ihtiyara baktı kircikli. ''Zararı yok bre torun, onlar da can, hepimiz Allah'ın kuluyuz, iyi etmişsin, hoşuna gitmiş, almışsın erkekçe, yeter ki namuslu olsun, ev kadını olsun, güzel, kocasına iyi baksın ve erkek evlat doğursun sana, kadın kısmından başka şey istenmez. Vaftiz de oldu büyük baba, iyi yürekli, temiz bir kız, seveceksin onu. Eti budu yerinde mi, sen bunu de bana, kadına yürek ne gerek? Tohum, et ister yeşermek için, ne kadar oldu evleneli?'' ''İki yıl büyük baba. İyi. Çocuk? Daha. Gecikmişsiniz, gecikmişsiniz bre sersemler. Ne yapıyorsunuz geceleri? Çelik gibi torun çocukları isterim ben. Giritli olacaklar, anladın mı? Söyle karına. Giritli, çıfıt değil. Sonra bak beni dinle, okuma yazmadan da beri durun ha. Karnında bir oğlan taşıyor büyük baba. Allah razı olsun senden. Adını Sifaka koy, anladın mı?